Ayrım 62, sayfa 587. Deniz dikkatini kendi parmaklarından alıp Özge'ye döndü. Yeşilin içindeki dalgalanmayı, ıslaklığı gördü. Göz gözüydüler. Kimdi bu kız? En sevdiği yemek neydi? Annesinin gözleri de böyle yeşil miydi? Kardeşleri var mıydı? Daha önce neredeydi? Bilmek istedi onunla ilgili her şeyi. Onu. Ne kadar sürdü bilmiyordu. Ama saatler sanki anlara dönüşmüştü. Deniz gözlerini kendisinden ayırmadan müziği bitirdi. Aşağıdakilerden yükselen hafif itiraz bile çok sempatikti. Kimse bitsin istemiyordu. Deniz ayağa kalktı. Özge'ye gidip elini uzattı. Tüm gece gözlerini bir an ayırmamıştı Deniz bu kızdan. Kızsa tüm gece hoplaya zıplaya bir çocuk gibi dans etmişti. Böylesine mutlusunu uzun süredir görmemişti Göksel. Anlayabiliyordu Deniz'in ondan ayrılmayan gözlerinin esaretini. Çünkü ikisi denkti ve daha önce Deniz'e denk kimseyi görmemişti. Deniz'le kızın asma katın merdivenlerinden inip sokaktan çıkmalarını izledi Göksel. Ayağa kalkıp gecenin bittiğini duyurdu. Suratına yansıyan gülümsememesi için içinde büyüyordu. 21. Can Manay. Ayağa kalktığında dünyaya ait olmadığını bilen bir cisim gibiydi Can. Etrafındaki her şey ona yabancıydı. Locadan çıkmamak için yasakladığı bedenine nihayet izin vermişti. Ayağa kalkıp locadan çıktı. Temkinle etrafına baktı. İnsanlar gideli epey olmuştu. Merdivenler bomboştu. Salonun boşalmasını seyretmişti oturduğu yerden. Kıpırdamadan. Dışarı çıkarsa kendini tutamayacağını, Duru'ya gideceğini biliyordu. Duru'nun çıktığını biliyordu. Onu takibe koyduğu adamdan raporu almıştı. Tepeyi çoktan terk etmişti. Saklandığı otele varmıştı. Hangi otel olduğunu bilmiyordu. Adamın söylemesini istememişti. Çünkü gitmeyecekti ona, bekleyecekti. Beklemeliydi. Onun kendisine gelmesini beklemeliydi. Aşağı indiğinde çıkış ile kulislere giden koridorun tam ortasında durdu. Çıkışa yöneldi. Ama sonra aniden karar değiştirdi. Hızla kulislerin koridoruna girdi. Duru'nun odasına yöneldi. Onun için özel hazırlamıştı burayı. Anahtarı bile ayrıydı. Cebinden çıkardığı anahtarla açtı kapıyı ve içeri girdi. Derin bir nefes ile içine çekti Duru'nun geride bıraktığı tüm nefesi. İncecik parfümünün kokusu sinmişti odaya. Aynanın önünde o narin tokalarından vardı. Yaklaşıp parmağın ucuyla tokayı aldı. Dikkatle baktı. Bir tel saç tokada takılı kalmıştı. Diğer parmağının ucuyla dokundu Duru'dan kopan o teli. Sonra yumruğa dönüştü parmakları, sımsıkı kilitlendiler. Ne yapıyordu burada? Neden kendine işkence çektiriyordu? Tokayı bileğine taktı ve etrafını incelemek istediği onlarca şey olmasına rağmen odadan çıktı. Kapıyı kapatıp burnundan aldığı nefesten güç alarak yürüdü koridor boyunca. Otoparka indi. Aracı çoktan hazırdı. Kendini arka koltuğa bıraktı. Şoförüne eve derken oturmak yetmedi. Uzandı. Aslında eve gitmek istemiyordu. Hiçbir yere gitmek istemiyordu. Çünkü evde Bilge'nin alıp gittiği huzurundan, dünyanın geri kalanındaysa Duru'nun kendisinden kaçırdığı cennetinden izleri vardı. Gözlerini kapadı. Keşke Eti'ye gidebilseydi. Başını onun dizlerine koyup aklındakilerini ona boşaltabilseydi. Telefon çaldığında gözlerini açtı. Hemen cebinden çıkardı. Eti arasa diye düşünürken Bilge arasa diye gülümsedi. Ya da Duru arasa dediğinde derin bir nefes aldı. Hızlanan kalbi göğüs kafesinde resmen danstaydı. Gecenin bu saatinde kendini arayacak kimse olmadığından kalbinde yükselen heyecan ense köküne saplanmış bir iğne gibiydi. Ekrandaki lokal numaraya tanıdık değildi. Açtı. Konuşmadan bekledi. Can dedi Duru. 22. Deniz ve Özge. Deniz ne sıkı ne gevşek tutuyordu Özge'nin elini. Ama önden gittiği için sanki yol açıyordu ona. Özge bırakmıştı kendini. Gözlerini Deniz'den ayırmadan bir adım geride onu takipteydi. Yine sokaktaydılar. Bu sefer nereye gidiyorlardı? Alınması şarttı gerçekten bu kadının. Israrsızca ama kararlılıkla. Vazgeçmemecesine alınmalıydı bu kadın. Deniz'in güçlü, kapsamayan ama yol açan bedeninde gezdirdi Özge gözlerini. kısa kollu tişörtünün sunduğu kaslarına baktı. Kolundan ellerine indi bakışları. Kendi elini tutan elin sağlamlığında dinledi zihni. O eşsiz müziği çıkarmak için beyninde senkronize olmuş parmakların kendi parmaklarına dokunan hissinde bekledi. Bir adım geride bıraktığı bedenin onunkiyle nasıl da uyum içinde olduğunu izledi. Ama kaç kadının elini tutmuştu böyle? Kaçına hissettirmişti aynı duyguyu? Deniz'in herhangi bir kadını alması an meselesiydi. İstemesi, küçücük bir bakış, bir davet yeterdi. Kendini herkesten bu kadar sakınmışken en sakınması gereken kişiliğe teslim olabileceğini düşünmek ağır geldi Özge'ye ve içinden gelen soru davranışa dönüştü. Deniz'in elini çekti, döndürdü ve ona sordu. Kimsin sen? Özge'nin çatılmış kaşlarının altında yeşil yeşil kısılmış gözlerine ve sıkıca kapanmış ama kırmızılığından bir ton kaybetmemiş dudaklarına aniden dönmek, bu kadar yakında durup ona dokunmamak, sadece parmaklarının arasındaki ince kemikli elini tutabilmek fazla geldi Deniz'e. Özge'den yükselen koku, gözlerine odaklanmış gözlerinin kendisinden emin, sınırlarını bilen ve karşısındakine daha sınırlarını bildiren hali çok fazlaydı. Gözleri dudaklarına kaydı. Doğallıkla sorduğu sorunun kafesine dönüşmesi gibi köşeye sıkıştı Özge. Deniz'in dudaklarına kayan bakışlarında ama sokağın ortasında böyle düşüncesizle öpülemezdi. Buna izin vermeyecekti. Kendine saygısı olan bir kadın, etkisi ne olursa olsun henüz tanımadığı bir erkeğe dokundurtmamalıydı kendini. Ama nedendir geri çekilmedi bedenini. Nasıl bir istekti bu? Nasıl bir arzulama? Baktıkça daha da alevlere bulanan o dudaklarının kırmızı ateşini söndürmek istercesine yaklaştı Deniz. Ama öpmeyecekti Özge'yi. Ne o izin verirdi ne de kendisinden izin isterdi. Gözlerini Özge'nin dudaklarından ayırmadan nefesinin ona değdiğinin farkına mırıldandı. Soyadım Sara Zeybek. Küçük bir köyde doğdum. Orta öğrenimi İmam Hatip'te yaptım. Hiçbir şeyin anlatıldığı gibi olmadığını fark ettiğimde müzik indi bedenime. Aracı oldum. Her şeyi geride bırakıp konservatuara gittim. Müzikle konuşmayı öğrendim. Kaybolduğum zamanlar oldu ama şimdi görevdeyim. Ve seninle tanıştığımda bir mucizeye tanıklık edercesine memnun oldum. Sürekli elini tutmak istiyorum çünkü kaybolmandan korkuyorum. Deniz'in sözleri bittiğinde gözleri yine buluştu. Özge'nin gözleri dolmuştu. Gözünden bir damla süzüldü. Deniz yavaşça eğilip yanağına inen o damlayı öptü. Özge gözlerini kapatırken Deniz sordu. Sen kimsin? Özge ağlamak istemiyordu. Neden ağlamak üzere olduğunu da bilmiyordu. Ama Deniz'in gözlerindeki o sabit, değişmez, dalgalanmaz huzura teslim oldu. Gözlerini açtı, ciddiydi. Soyadım Ege'li. Viyana'da doğdum. Avusturya'da okudum. Lanetli bir sistemin içinde olduğumuzu fark ettiğimde uyandım. Sanırım savaşçı oldum. Her şeyi geride bırakıp buraya geldim. Çünkü geleceğe örnek olacak şeyin her neyse bu topraklarda hal bulacağına eminim. Nasıl eminsin diye sorarsan sana sadece kozmik bir his diyebilirim. Sürekli elimi tutmanı istiyorum çünkü kaybolmaktan korkuyorum. Deniz sımsıcak gülümsedi. Alevini hissettiği dudaklardan çekimle dayanarak burnunun ucuna bir öpücük daha kondurdu. Döndü ve götürdü Özge'yi. Ona güneşi gösterecekti. Haftada birkaç kez geldiği binaya geldiler. Merdivenlerden çıktılar. Deniz en tepeye çıkacağız dediğinde Özge öne geçti. Çeviklikle adımladı merdivenleri. Onun kalçalarına kayan bakışlarını zorla çekti Deniz. Bilekleri ne kadar da inceydi. Bir varlığın hem bu kadar gerçek, hem bu kadar güzel, hem de bu kadar fetheden, hem de bu kadar fethetmek istenen, hem de bu kadar narin, hem de bu kadar güçlü, hem de bu kadar harekete geçiren, hem de bu kadar saygıyla bekleten olabilmesini izledi. Özge'nin üstünde gezdirdiği gözlerinin değdiği her karede bulmak için dünyayı aradığı şeyler vardı. Çatıya vardıklarında kıyıya koştu Özge. Güneş daha doğmamıştı. Onu izlemenin mesafesinde kaldı. Yaklaşmamıştı Deniz. Özge dönüp heyecanın endişesiyle harmanlandığı tonda, "Düşünsene, uyanması gereken koca bir dünya var. İnsanlar güneşin doğuşuyla köylüklerine gitmek için kalkacaklar yataktan ve hiç yaşayamadıkları hayatlarından bir gün daha verecekler sisteme," dedi. Ve denizin yüzündeki sanki var olduğu andan beri hiç kimseyle paylaşılmamış o tuhaf ifadenin belirmesini izledi. Yavaşça yaklaşıp "Ne oldu?" diye mırıldandı. Yaptığı ya da söylediği bir şeyin denizi bu ifadeye sürüklemişti. Koşup ona sarılmak, onu kucağına alıp alev alev yanan dudaklarını söndürmek, o dudaklardan çıkan kelimelerin kendisi için dindirdiği yalnızlığın bedeninin terk edişini onunla paylaşmamak için tuttu kendini deniz. Özge beynine girmiş. Hayatı boyunca diğerlerine anlatmaya çalıştığı anlamı bir nefeste dışarı bırakır gibi doğallıkla bırakmıştı. Özge yine "Ne oldu?" diye sordu. Rüyadan uyanmış gibi uyandı deniz. Etrafında buğulanan ve sadece Özge'nin olduğu o tuhaf gerçeklikten çekti elini. Hiçbir şey dedi. Ona nasıl anlatabilirdi varlığına duyduğu özlemi? "Bana daha önce hiç duymadığım bir şey anlatsana," diye ekledi. Binlerce kez duyduğu bir şarkı söyleyecek bile olsa onun ağzından çıkması yeterdi. Özge'nin hoşuna gitti bu teklif. Gülümseyip sordu. "Beş maymun deneyini biliyor musun?" Deniz biliyordu ama Özge hep konuşsun istiyordu. Hayır dercesine kafasını salladı. İzlediği, dinlediği ve düşündüğü şey tekti. Aşk odaklanabilmek, etrafında olanı teke indirebilmekti. Her şey teke inmişti. O an dünya Özge'deydi. Özge heyecanla anlattı. "Bir odaya beş maymun koyuyorlar. Ortalarında bir merdiven. Merdivenin tepesinde bir hevenk muz var. Ve tavanda soğuk su fışkıran bir duş. Maymunlardan biri muza erişmek için merdivene tırmanıp yukarıya ulaştığında tam muza erişecekken tüm maymunlara duştan soğuk su fışkırtıyorlar ve merdivendeki dahil hepsi ıslanıp kaçışıyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Sanki bir diğeri muza ulaşmak için merdivene tırmanınca yine aynı soğuk su ile ıslatıyorlar. Tabii bir süre sonra merdivene yaklaşılamaz bile. Hemen diğerleri tarafından engellenmeye başlanıyor. Ve çünkü kimse ıslanmak istemiyor. Ertesi gün duşu kaldırıyorlar. Ve bu beş maymundan birini alıp yerine yenisini koyuyorlar. Yeni gelen maymun merdivenin tepesindeki muz hevengini görünce hevesle tırmanmak istiyor. Ama merdivene yaklaşması diğerleri tarafından dayakla engelleniyor. Bir gün sonra bir maymunu daha yenisiyle değiştiriyorlar. Hayatlarında hiç suyla ıslatılmamış iki maymun oluyor kafeste. Ve tabii yeni gelen maymunun da muzlara ulaşmak için merdivene tırmanmaya kalkınca diğerlerinden dayak yiyor yine. İşin ilginç yanı, kendisinden bir önce gelen maymun da gruba katılıp ona saldırıyor. Ertesi gün bir maymun daha yenisiyle değiştiriliyor. Yine yeni gelen muzlara ulaşmak isterken diğerlerinden dayak yiyor. Ve bir önceki gün gelen maymun da yine dayak atanlar arasına katılıyor. Derken birer gün arayla dördüncü ve beşinci maymunlar da değiştiriliyor. Yeni maymunlarla yeni kafeste daha önce suyla ıslatılmış tek bir maymun kalmıyor. Duş da yok. Yani izin verseler biri çıksa muzu yiyecekler aslında. Ama merdivene tırmanıp muza ulaşmak isteyen yeni yine de dayakla cezalandırılıyor. Peki neden? Maymunlar merdivene yaklaşını neden dövdüklerini bilmiyorlar. Ama yine de dövüyorlar. Diğerlerinden öğrendikleri deli saçması bir davranışı devam ettiriyorlar. Çünkü sorgulamıyorlar. Kafese girdiklerinden beri öyle gördükleri için birbirlerinin engellemek doğal geliyor, normalleşiyor. İşte biz de böyle yaşıyoruz bu gezegende. Aynı o maymunlar gibi. Nedenini bilmediğimiz bir sürü korkuyla birbirimizi engellediğimiz bir yaşam bu. Yaratıcımızın bile bizi cezalandırmak için cehennemler yarattığına inandırılmışız. Aslında tek cehennem sorgulamadan yaşanmış bu hayatta. Hayattayken maymunlar gibiyiz. Tırmanıp ulaşmamız gerekense potansiyelimiz. Düşünsene Deniz, çoğumuz sürekli bir korkuyla beslenen, öğretilmiş o kıskançlıkla kösteklenen, sorgulanması yasaklandığı için sürekli engellenen potansiyelimizin cenazesine gidiyor gibi gidiyoruz her sabah işe. Sustu. Deniz'in gözlerindeki hayret onu susturmuştu. Anlatmak istiyordu. Onu daha önce nerede gördüğünü, hala bağımlı olup olmadığını sormak istiyordu. Ama Deniz'in bakışı o kadar yoğundu ki sessizliğin huzurlu tuhaflığında sustu Özge. Kendi üzerine yoğunlaşmış bu ilgiden utanırken yine dudakları kıpkırmızıydı. Atmosferi ince ince aydınlatan güneşe döndü yüzünü. Güneşin doğuşunu izledi. Deniz ise Özge'nin varlığını. Bu an cennetti. Cehennemi geçip gelmişti buraya Deniz. Adım adım vazgeçmeden tırmanmıştı. Sahtelikle hayat bulmuştu. Keyifte kaybolmuş, alkışa muhtaç olmuş ve olmayı unutulmuşların ardından çıkıp nihayet bulmuştu Özge'yi. Tuhaftı ama emindi. Aklının yansıyarak gelişeceği bir zihin vardı karşısında ve dokunulmak için özenle yaratılmış verimli bir toprak gibi kendi tohumlarına rahim olacak benzersiz bir beden. Üzerindeki bakışın bedeninde yarattığı etki o kadar büyüktü ki derin nefeslerini küçültmedi Özge. Hızlanan kalbi nefes yetiştirmesi gerekirdi. Bakışları güneşten kayıp yere indi. Sonra ürkekçe denize dönüp ne oldu diye sordu. Beyninin içinde fısıldayan düşünce sor, bağımlı mıymış sor diye fısıldarken ve sorarsa alacağı cevapta hayatı boyunca ilk kez hissettiği bu duyguyu tamamen kaybedeceğini bilirken Deniz, sen oldun dedi mırıltıyla ve alevi içine çekercesine yaklaştı onun dudaklarına. Özge kendini ona bırakmak istedi. Bedenindeki akış yavaşladı. Yaşam saniyelere, saniyeler anlara, anlar kendisine yaklaşan Deniz'in varlığına dönüştü. Ama geri çekti bedenini Özge. Tanımadığı, emin olmadığı birine izin veremezdi. Geri geri küçük ve yavaş adımlarla uzaklaşırken oyuncu bir gülümseme ile doğdu yüzünde. Deniz'in kaşları aynı tebessümle çatıldı. Özge kapıya vardığında görüşürüz dedi. Sonra aniden dönüp koşarak gitti. Bir an peşinden gitmeyi istedi Deniz ama tuttu kendini. Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir erkek daha fazlasını istiyorsa emek vermeye hazır olmalıydı. Emek vermeden yaklaşılabilenler sadece sahte kadınlardı. Özge onun peşinden gelmemesi için evrenin tüm güzel enerjilerine dua ederek hızla indi merdivenleri. Kapıdan çıktığında nefes nefeseydi. Karşıya geçti ve kafasını kaldırıp çatıya baktı. Çatının ucundaki Deniz kendisinden emin bir gülümsemeyle Özge Egeli diye seslendi. Özge kraliyet ailesine savaş açmış ve dünyayı krallıktan kurtarmış onurlu bir şövalyenin endamında hafifçe eğilip selam verdi ve sonra fırlayıp gitti. 23. Doruk ve Can 499 500 501 502 numaralı kapının önüne geldi Can. Kapının tokmağına elini uzattı ve hemen durdu. Düşüncelerini düzenlercesine gözlerini kapattı. Burun deliklerinden derin bir nefes aldı ve dudaklarından çıkardı nefesi. Gözlerini açıp kapıyı çaldı. Kapı yavaşça açıldı. Belki açılması hızlıydı ama Can'ın aklı anlardaydı. Duru'nun ciddi ama incecik bir tebessümle süslenmiş ifadesi, toplu saçlarının doğallığı, içeriye buyur eden elinin narinliği, üzerindeki elbisenin rüzgardan gelen yumuşacık etkisi, çıplak ayakları. Girdi içeriye Can. Tek kelime etmedi. Salona yürüyüp dikildiği yerde Duru'nun yanına gelmesini bekledi. Servis arabasındaki meyve tabağı henüz dokunulmamıştı. Bu gece kesinlikle hiçbir şeyi o başlatmayacaktı. Sabırsızlığıydı hayatın hatası. Beklemeye kararlıydı. Yapabileceği her şeyi yapmıştı. Ve şimdi kontrolü Duru'ya bırakacaktı. Onu istiyorsa bunu yapmak zorundaydı. Çünkü bir tek bu kalmıştı. Tekli koltuğa oturdu Duru. Üst üste koydu bacaklarını. Can'ın gözü bir an ayaklarına kaydı. İncecik bileklerinde dolandı. Ve çekti bakışını. Ayakta dikildiği yerde odaya yöneltti gözlerini. Oturmak İstemiyor musun dedi Duru. Varlığın onun üzerinde yarattığı etkiden emindi ama Can'ın bu mesafeli tavrına hiç alışık değildi. Can hemen yanındaki masadan bir sandalye çekti. Duru'ya döndürüp oturdu. Gözlerini odada gezdirdi. Keşke bu kadar heyecanlanmasaydı. Bu oda neden bu kadar sıcaktı? Alnında biriken teri silse Duru anlar mıydı? Ayrım sonu.